Ayrım 4. Medusa Darbesi. Robert Ludlum. Sayfa 34. 3. Bölüm. Mary, ah tanrım Mary, yine aynı şey oldu. Birden bentler açıldı ve ben başa çıkamadım. Bunu yapmaya çalıştım sevgilim ama mahvoldum. Sular beni sürükledi ve boğuluyordum. Bunu sana anlatacak olursam ne söyleyeceğini biliyorum. Bu yüzden anlatmayacağım. Ama her şeyi gözlerimde göreceğini, sesimde duyacağını biliyorum. Bunu bir tek sen yapabiliyorsun. Eve dönmemi, beraber olmamızı, her şeyi böylece halledebileceğimizi söylerdin. Beraber, tanrım ne kadarına dayanabilirsin? Sana böyle haksızlık etmem doğru mu? Bu durum daha ne kadar sürebilir? Seni ne kadar çok seviyorum. Onun için de zaman zaman durumla kendim başa çıkmaya çalışıyorum. Kısa bir süre de olsa rahat etmeni istiyorum. Benimle uğraşarak sinirlerinin gerilmesine dayanamıyorum. Sevgilim, işte bu gece bunu başardım ve iyiyim. Şimdi sakinleştim. Eve sana döndüğümde daha iyi olacağım. Bunu yapmam gerekiyor çünkü sensiz hiçbir şeyim yok. Eşofmanı vücuduna yapışan, yüzünden terler akan David Webb, loş alandan soluk soluğa geçerek üniversitenin jimnastik salonuna doğru koştu. Sonbahar güneşi kampüsteki taş binaların arkasında kaybolmuştu. Sonbaharın soğuğu titremesine neden oldu. Doktorları böyle bir tedavi öngörmüşlerdi. Hükümet doktorları kafasında ani, üzüntü veren hayaller belirdiğinde ya da tatsız bir şey anımsadığında en iyi çarenin yorucu egzersiz olduğunu söylemişlerdi. Elektrokardiyogramları kalbinin sağlam olduğunu gösteriyordu. Akciğerleri de iyiydi. Bu yüzden sigara içiyordu. Sigara kafasının rahatlamasını sağlıyordu. Doktorların içinde en güvendiği sigara sinirleri bozar demişti. Koş, yüz, karınla ya da başkasıyla seviş, budalalık etme ve sinirlerini büsbütün bozup buraya dönme. Kendini unut ve beni düşün. Seni iyileştirmek için çok uğraştım, nankör. Buradan git Webb, hayatını yaşa. Anımsayabildiklerinle yetin ve zevk almaya bak. Git David. Mary dışında tek güvendiği kimse de Dr. Morris Panov'du. İşin garip yanı, başlangıçta Mo hükümetinin kendisini tedavi için görevlendirdiği doktorlardan biri değildi. Bununla birlikte psikiyatri uzmanı Panov hastayla ilgilenmiş ve kendisine David Webb'i tedavi imkanı tanınmazsa bazı şeyler açıklayarak görevlileri rezil edeceğini söylemişti. Sonunda Walter Reed Hastanesi'ndeki yönetim kuruluna girmiş ve Siyan'ın Virginia'daki hastanesine girmeyi de başarmıştı. Üstelik her şey onun isteğine göre yapılmaya başlanmıştı. Hastanın öleceğine inanan doktorlara sizi ahmaklar demişti. Bu zavallı belleğini yitirmiş. Haftalardır anlaşılır bir İngilizceyle size bunu söylüyor. Ama sizin gibi budalaların bir şey anladığı yok. Aylarca hasta ve doktor birlikte çalışmışlardı. Sonunda ilişkileri dostluğa dönüşmüştü. Mary'nin Mo'dan hoşlanmasının da büyük yardımı olmuştu. Karısının bir müttefike gereksinmesi vardı. David karısına büyük yük olmuştu. Webb'in onu İsviçre'de yakaladığı ilk günlerde Mary durumu sezmeye başlamıştı. Onun hissettiği acıyı anlamış, ona yardım etmeye karar vermişti. David'in itirazlarına karşı Mary ısrar etmişti. Ona durmadan sen sandığın gibi katil değilsin demişti. Diğerlerinin sandığı gibi kiralık bir katil değilsin. Mary gelmeseydi sevgisiz kalmış biri bir ölü olacaktı. Mo Panov'dan önce bir bitkiden pek farkı yoktu. Ama artık ikisi de onu destekliyorlardı. Ve David dönen bulutları sıyırarak güneşi yeniden bulabiliyordu. O gün Panov'un önerdiği gibi vücudu yorucu egzersiz yapmaya karar vermesinin bir nedeni vardı. Birkaç saat önce üniversitedeki odasında sınav kağıtlarını okurken birden gözlerinin önünde tanıdığı, anımsadığı ve çok sevdiği bir yüz belirmişti. Gördüğü bir erkek çocuğuydu. Sonra büyüyüp yaşlanmaya başlamıştı. Birden onun üniformalı bir erkek olduğunu görmüştü. Yanaklarından yaşlar süzülürken gördüğü kimsenin yıllar önce Tam Kuan ormanlarında kurtardığı savaş esiri olduğunu anlamıştı. Kendisine anlattıkları ölmüş kardeşiydi o. Bu olay onu çok sarsmıştı. Başının ağrıdığını bahane ederek oradan ayrılmıştı. Her yeni anı yüzünden Mary'yi rahatsız edemezdi. Web jimnastik salonundan geçerek fakülte üyelerinin soyunma odasına girdi. Kendi dolabına yaklaştı. Birden dolabına seloteyple tutturulmuş kağıdı görerek telaşla koştu. Katlanmış kağıdı açıp okudu. Karın aradı. Hemen kendisine telefon etmeni istiyor. Çok acilmiş Ralph. Web jimnastik salonuna bakan adamın dışarıya çıkıp kendisine seslenmemesine kızdı. Dolabı açarak pantolonunun cebinden bozuk para aldı, duvardaki telefona gitti. Telaşlandığı için eli titriyordu. Birden bunun nedenini anladı. Mary acil sözünü hiç kullanmazdı. Böyle sözcüklerden kaçınırdı. ''Alo, ne var?'' ''Karısı orada olduğunu tahmin ettim.'' dedi. ''David, eve gel. Görmen gereken biri var. Çabuk ol sevgilim.'' Dışişleri Müsteşarı Edward McAllister görevini kesin olarak söylememişti. Ama Webb onun bazı sözlerinden yüksek mevkide biri olduğunu anladı. ''Siz daha rahat bir şey giyene kadar işimiz bekleyebilir Bay Webb.'' David'in üstünde hala terden ıslanmış eşofmanı vardı. Dolaptan eşyalarını alıp doğru arabasına koşmuştu. ''Sanmıyorum, işinizin bekleyebileceğini sanmıyorum. Sizin geldiğiniz yerde böyle şeyler olmaz Bay McAllister.'' ''Otur David.'' Mary St. Jacques Webb elinde iki havluyla odaya girdi. ''Siz de bak McAllister.'' Havlunun birisini kocasına verdi, sonra onun arkasına geçerek ikinci havluyla boynunu ve omuzlarını kurulamaya başladı. Bir masa lambasında gür kızıl saçları parlıyordu. Güzel yüzü gölgede kalmıştı. Gözlerini Dışişleri Bakanlığından gelen adamdan ayırmıyordu. ''Lütfen anlaştığımız gibi devam edin. Güvenlik hakkında soruşturma yaptı. Onun için yanında konuşabilirsiniz.'' David önce karısına sonra ziyaretçiye bakarak ''Bir sorun mu var?'' diye sordu. Düşmanca duygularını gizlemeye gerek duymamıştı. McAllister gülümsedi. ''Hayır, öyle bir şey yok. Eşinizin yardımlarını dosyadan okuyan biri bu konuşmayı duymamasını istemek cesaretini gösteremez.'' ''Anlaşıldı.'' ''Aman David, biraz gevşe, sakinleş.'' ''Özür dilerim, karım haklı. Webb gülümsemeye çalıştıysa da başaramadı. Ön yargılarım var değil mi? Oysa böyle yapmamam gerekir.'' ''Müsteşar, bu konuda çok haklısınız.'' diye karşılık verdi. ''Sizin yerinizde olsam ben de öyle davranırdım. Geçmişlerimizin birbirine çok benzemesine karşın yine de kimse beni üstlendiğiniz göreve uygun bulamazdı. Yıllarca uzak doğuda kalmama karşın yine de bu bir gerçek.'' ''Başınızdan geçenler benden milyonlarca ışık yılı ötede.'' ''Benim için öyle olduğu da belli zaten.'' ''Hiç de değil. Başarısızlığa neden olan siz değildiniz ki.'' ''Şimdi de nezaket gösteriyorsunuz. Lütfen alınmayın. Ama sizin mevkiinizdeki birinin aşırı nezaketi beni telaşlandırıyor.'' ''Öyleyse konuya gelelim.'' ''Lütfen.'' ''Hakkımda kötü şeyler düşünmediğinizi umarım Bay Webb. Ben düşmanınız değilim. Sizinle dost olmak istiyorum. Size yardım edebilirim. Sizi koruyucu önlemleri aldırabilirim.'' ''Beni neden koruyacaksınız?'' ''Kimsenin beklemediği bir şeyden. Şunu bir duyalım.'' 30 dakika sonra güvenlik önlemleri iki katına çıkarılacak. Bu benim kararım. Gerekirse 4 katına da çıkarırım. Kampusa her yeni gelen kimse gözetlenecek. Şimdiye kadar gizlenen muhafızlarınız ortaya çıkacak ve kendilerini gösterecekler. Evet, gözükecekler ve tehdit edici bir havaları olacağını da umuyorum. Web yerinden fırladı. Tanrım, Carlos geldi. Hiç sanmıyorum. Carlos'u da hesaba katıyoruz. Ama bizce bu çok uzak bir olasılık. David Webb öyle mi dedi? Haklısınız sanırım. Gelen çakal olsaydı adamlarınız buraya da oluşur ve gözlerden gizlenirlerdi. Çakalın peşinden gelip beni öldürmesine de aldırmazdınız. Onu ele geçirmek koşuluyla tabii. Ben böyle düşünmüyorum. Bana inanmak zorunda değilsiniz ama bu doğru. Durum şu, Treadstone dosyasındaki bilgiler sızdırılmış. Yani biri bilgileri gizlice birine mi açıklamış? Hayır, pek öyle değil. Bir kriz yüzünden dosyadaki bilgilerin Hong Kong'da çalışan bir İngiliz AHA 6 ajanına sızdırılması gerekmiş. CIA bu ajana yıllardır güveniyormuş. Kendisi uçakla Washington'a gelmiş ve CIA'daki irtibat görevlisine giderek Jason Bourne'la ilgili bütün bilgileri istemiş. Treadstone operasyonu yüzünden bölgesinde tehlikeli bir durum olduğunu söylemiş. Webb bu durumda iyi bir neden göstermesi gerekirdi diye mırıldandı. McAllister sinirli bir tavırla alnını ovuşturdu. Neden göstermiş? Jason Bourne yine ortaya çıkmış, yine öldürmüş. Kovluğunda. Mary dehşetle içini çekerek kocasının omuzunu tuttu. İri kahve rengi gözlerinde öfkeyle karışık bir korku belirmişti. Webb kımıldamadı. McAllister'a karşısında bir kobra yılanı varmış gibi bakıyordu. Sonra fısıldadı. ''Aman tanrım, olamaz, siz ne diyorsunuz?'' Sesi birden yükseldi. ''Jason Bourne diye biri yok artık, hiçbir zaman var olmadı.'' ''Bunu siz ve biz biliyoruz ama Asya'da bu efsane hala gücünü koruyor. Onu siz yarattınız Bay Webb.'' David karısının elini omuzundan çekerek ayağa kalktı. ''Askeri haber alma altının ajanı o bölgede ne yapıyor? Kendisi kaç yaşında, dengeli biri mi, sicili nasıl? Herhalde onun hakkında en yeni bilgileri elde etmişsinizdir.'' ''Bunu yaptık tabii. Bir gariplik göremedik. Londra onun çok başarılı, güvenilir bir ajan olduğunu belirtti. Kowloon Hong Kong polisi kötü olayların patlak vereceğini sezerek onu çağırtmış. Dışişleri de bu konuda ajanı destekliyor.'' ''Ben yanılıyorsunuz!'' diye bağırdı ve sonra sesini alçalttı. ''O ajan karşı tarafa geçmiş McAllister. Biri o dosyayı elde etmesi için kendisine küçük bir servet teklif etmiştir. Ajan da o yalanla sizleri kandırmış.'' ''Korkarım bu bir yalan değil. Ajan elde ettiği kanıtlara inanıyordu. Londra'da öyle. Jason Bourne denilen biri Asya'da. Zaten ajana bir servet de verilseydi yararı olmazdı. Çünkü öldü.'' ''Ne?'' ''Uçakla Hong Kong'a döndükten bir saat sonra, yani bundan iki gece önce bürosunda vuruldu.'' David şaşırdı. ''Lanet olsun, böyle bir şey olamaz. Karşı tarafa geçen bir ajan önce para aldığı kaynak aleyhinde bir dosya hazırlar. Başına bir şey gelirse bunun açıklanacağını bildirir. Bu onun sigortasıdır, tek sigortası.'' ''Müsteşar ajan dürüsttü,'' dedi, ''satılmamıştı.'' ''Peki bu durumda sizinkiler ne düşünüyorlar?'' İngiliz ajanı olağanüstü bir olayı inceliyordu. Hong Kong ve Macau'nun yeraltı örgütlerinin bölgeyi sarsacak şiddet hareketlerine girişeceklerini anlamıştı. O bölge çok karıştı. Tıpkı 20 ve 30'ların Tong savaşlarını andıran öldürmeler oluyor. Rakip çeteler ayaklanmalara neden oluyorlar. Doklarda kan gövdeyi götürüyor. Ambarlar, hatta gemiler havaya uçuruluyor. Jason Bourne da bu olayların arkasındaymış.
''Jason Bourne diye biri yok. Onun için de bu işler polisi ilgilendirir.''
Mary kocasına yaklaştı. ''Jason Bourne'u polisler yaratmadı. Onu Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Amerikan gizli servisi yarattı. Ancak bence o İngiliz ajanının Jason Bourne kimliğine bürünen katili araması için daha önemli bir neden vardı. Haklı mıyım Bay McAllister?''
''Haklısınız Bayan Webb. Son iki günkü tartışmalarımız sırasında bizim bölümden bazı kimseler sizin durumu bizden daha iyi anlayacağınızı söylediler. Bu ekonomik bir sorun. Sadece Hong Kong'da değil, dünyada ciddi siyasal bir karışıklığa neden olabilecek bir sorun. Siz Kanada hükümetince çok değer verilen bir ekonomi uzmanıydınız. Hong Kong'daki karışıklıklar yönetimin çaresiz kaldığı izlenimini veriyor.'' Kızılçin'deki genişleme yanlısı kimselerin eline de böylece büyük fırsat geçebilir.
Webb anlayamadım dedi. Mary atıldı. İngilizlerle olan anlaşma 1997'de sona erecek. Bu yüzden Pekin'le yeni bir anlaşma yapmaya çalışıyorlardı. Herkes telaşlı ve durum çok nazik. Ben yıllarca para konusuyla ilgilendim. Paranın dünya borsalarındaki durumu, mali istikrar ya da mali krizler. Dünyanın gözünde Hong Kong her şeyden önce para demektir. Hong Kong'da para konusunda düzen sağlanamazsa orasının var olma nedeni de ortadan kalkar. Hong Kong'un sanayisi ölür. McAllister ekledi. O zaman büyük bir karışıklık olur. Çin Halk Cumhuriyeti de kargaşalığı yatıştırmak için askerlerini o bölgeye gönderir. Hong Kong, Kowloon ve Macau ölür.
Siz Jason Bourne olduğunu iddia eden bir adamın bu kargaşaya neden olabileceğini mi söylüyorsunuz? Size inanmıyorum.
Anlattığım en korkunç durum tabii ama bu olabilir. O adam bir efsaneden yararlanıyor. Pek çok cinayeti onun işlediğine inanılıyor. Sağ ve soldaki fanatikler Bourne'un cinayetlerinden yararlanmak niyetindeler. Düşünecek olursanız efsaneler böyle yaratılır. Siz de Jason Bourne kimliğine büründüğünüzde Güney Çin'deki bütün cinayetlere sahip çıkardınız. 2 yıl sonunda çok korkulan bir katil haline geldiniz. Oysa siz orada sadece bir tek adam öldürmüştünüz. Sizi telle boğmaya çalışan sarhoş bir muhbiri Macau'da öldürdünüz.
David anımsamıyorum diye cevap verdi.
Müsteşar anlayışlı bir tavırla başını salladı.
Evet, bunu söylediler. Ama anlamıyor musunuz? Katil o bölgenin İngiliz valisini öldürebilir. Ya da yeni anlaşmayı görüşen Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisini temizleyebilir. Böyle birine suikast yapılırsa bütün koloni karışacaktır. Ancak bizim sorunumuz bu değil Bay Webb. O işte gizli servisin en üstün beyinleri ilgileniyorlar. Bizimkisi bir vicdan borcu. Sizi korumamız gerekiyor. Mary soğuk bir sesle, o dosyadaki bilgiler kimseye verilmemeliydi dedi. Seçeneğimiz yoktu. İngilizlerle işbirliği yapıyoruz. Bunu anlarsınız tabii. Mary öfkeyle, kocamla ilgili bir dosya olmasını anlayamıyorum diye söylendi. Bu çok çok gizli bir operasyondu. Doktor Panov Treadstone kayıtlarının yok edilmesini sizlerden rica etmişti. Hiç olmasa bu kayıtlarda sahte adlar kullanılmasını istemişti. Ama bunu bile yapmamışsınız. Siz nasıl insanlarsınız? McAllister'ın sesi de birden yükseldi. Her ikisini de kabul ederdim Bayan Webb ama bunlar benden önce olmuş. Duruma sizin gibi ben de sinirlendim. Aslında böyle bir dosya olmaması gerekirdi. David atıldı. Saçma, bu yeni bir tuzak. Siz Carlos'u istiyorsunuz ve onu nasıl ele geçireceğiniz de umurunuzda değil. Hayır, umurumda Bay Webb. Söylediklerinize siz de inanmıyorsunuz. Çakalın benim ya da Uzak Doğu bölgesi için hiç önemi yok. O Avrupa'nın sorunu. Yani 3 yılımı 5 para etmez bir adamı kovalamakla geçirdiğimi mi söylüyorsunuz? Hayır, asla. Yalnız zaman değişiyor. Görüş açıları değişiyor. Bazen her şey öyle boş ki. Tanrım. Mary, sakin ol David dedi. Hepimiz sakin olmalıyız. Kocasının gözlerinin içine baktı. Bugün bir şey oldu değil mi? Bunu sonra anlatırım. Tabii, kadın David'i koltuğuna oturturken McAllister'a döndü. Anlattıklarınızın bir nedeni var. Bilmemizi istediğiniz bir şey daha olacak değil mi? Evet, ve ben bunu açıklamak benim için kolay değil. Lütfen bu işe yeni atandığımı düşünen, Bay Webb'in çok gizli dosyasını okumama izin verildi. Yani Kamboçya'da eşi ve çocuklarını olanları da biliyorsunuz. Evet. Öyleyse buraya gelme nedeninizi açıklayın. McAllister yine sinirli sinirli alnını ovuşturdu. Öğrendiğimize ve Londra'dan da 5 saat önce onaylandığına göre kocanız bir hedef olabilir. Biri onu öldürtmek istiyor. Kowloon'daki AHA 6 ajanının bürosunda çok gizli belgeler vardı. Bunlar Hong Kong'da büyük para ederdi. Ancak bunların içinden sadece Jason Bourne'la ilgili olanı, yani Treadstone dosyası alınmış. Londra bunu haber verdi. Bu durumda katilin Jason Bourne'u istediği anlaşılıyor. Mary David'in elini yakalayarak ama neden diye bağırdı. Webb sakinleşmişti. Çünkü biri öldürüldü ve başka biri de bu hesabın görülmesini istiyor. McAllister başını salladı. Doğru, biz de bu konuyla uğraşıyoruz ve biraz ilerleme kaydettik. Eski Jason Bourne kim öldürüldü diye sordu. Bir kadın, Yao Ming adlı Hong Konglu bir bankerin karısı. Kendisi çok zengin bir taypan. O banka servetinin sadece küçük bir bölümüdür. İnanılmayacak kadar güçlü ve erişilmez bir adamdır. Karısı filmlerde küçük rollere çıkan ve bankerden çok genç biriymiş. Ayrıca macera ve seks düşkünüymüş. Yine de Yao Ming bu durumu görmezlikten geliyormuş. Genç güzel karısıyla övünüyormuş. Kadın koloninin jet sosyetesindenmiş. Bir hafta sonu Macao'da büyük kumar oynuyor, ertesi hafta Singapur'a at yarışlarına gidiyorlarmış. Ya da Pescadores'e uçarak afyon içilen batakhanelerde tabanca oyunu oynuyorlarmış. Ellerinde silahlarla karşılıklı oturan ve sırayla tetik çeken adamlardan hangisinin öleceği üzerine büyük iddialara giriyorlarmış. Bu arada uyuşturucu da kullanıyorlarmış. Kadının son aşığı uyuşturucu dağıtımcısıymış. Adamın mal aldığı kimseler Guangzhou'daymış. Deep Bay'den Lokma Chau sınırına kadar olan bölgede çalışıyormuş. Ve onun sözünü kesti. Orası çok büyük bir bölgedir. Neden sizinkiler o adamla ilgilendiler? Neden onun işini incelediler? Çünkü onun işi o bölgedeki tek operasyon olma yolundaydı. Adam sistemli şekilde rakiplerini temizletiyor. Çin kıyı koruma görevlilerine rüşvet vererek rakiplerinin teknelerini personeliyle birlikte batırtıyordu. Nehrin kıyılarına kurşunla delik deşik edilmiş pek çok cesedin vurduğunu da biliyoruz. Diğer uyuşturucu tüccarları onunla savaş halindeymişler. Genç kadının aşığının öldürülmesine karar verilmiş. Düşmanları o efsaneyi tutmuşlar. David Bourne diye fısıldayarak gözlerini kapattı. Evet, iki hafta önce uyuşturucu satan adamla Yao Ming'in karısı Macao'daki Lisba Oteli'nde yatakta vurulmuşlar. Çok feci bir ölümmüş, cesetler tanınacak halde değilmiş. Katil bir uzi kullanmış. Olay örtbas edilmiş, Taipan polis ve hükümet görevlilerine büyük paralar vermiş. Webb Bourne'un işlediği söylenen cinayetlerde de daima uzi kullanılmıştı dedi. Böyle bir uzide Kavlu'nun Tsimsha Tsui semtinde bir kabarenin toplantı odasının dışına bırakılmış. Odada 5 ceset varmış. Kurbanlardan 3'ü koloninin en zengin adamlarındanmış. İngilizler fazla bir şey söylemediler. Sadece bize olayla ilgili fotoğrafları gösterdiler. David Taipan Yao Ming, yani aktrisin kocası, sizinkilerin kaynağıydı değil mi diye sordu. Onun AHA altının kaynaklarından biri olduğunu öğrendik. Beijing'deki tanıdıkları yüzünden çok değerli bir kaynakmış. Ondan sonra da sevgili genç karısı öldürüldü ve... McAllister onun sevdiği büyük ödül, kazandığı işsiz bir armağan gibi bir şeymiş o kadın. Uzak doğuda yıllarca kaldım. Mandarin Çincesinde bunun bir adı vardır ama şimdi anımsayamıyorum. David Ren Yu Jiaguan dedi. Bir erkeğin görünüşünün değeri yani. Öyle sanırım. Webb bunun üzerine diye devam etti. Üzgün Taipan İngilizlere başvurmuş. Jason Bourne'un dosyasını istemiş. Yani karısını öldüren katilin dosyasını. Aksi halde Beijing'deki kaynaklarından İngiliz gizli servisine haber gelmeyeceğini bildirmiş. Biz de öyle anladık. Ajan bu ilişkinin açığa çıkmaması için öldürülmüş. İngilizler Yao Ming'i sorguya çekememişler. Ona ilişilemezmiş. Biz bunu önerince de çok sinirlendiler. Hatta kızdılar. Sanırım hala o adamı kullanmayı düşünüyorlar. Mary bütün yaptıklarına karşı mı diye bağırdı. Yapmış olabilecekleri ve kocama yapabileceklerine karşı mı? McAllister mırıldandı. Orası bambaşka bir dünya. Siz onlarla işbirliği yaptınız. Şimdi de sizinle işbirliği yapmaları için ısrar etmelisiniz. McAllister bunu yapamayız diye cevap verdi. O zaman bizden veremeyeceğimiz şeyleri istemeye kalkarlar. Mary tiksintiyle söylendi. Yalancılar. O sırada kapı çalındığı için sinirli bir tavırla başını sallayarak kalktı. Dışarıya çıkarak kapıyı açtı. Bir an soluğu kesildi. Eşikte ellerinde plastik kimlikleri bulunan iki adam yan yana duruyordu. Köşeye park etmiş koyu renk arabada başkaları vardı. Kadın bağırmak istediyse de kendini tuttu. Edward McAllister Dışişleri Bakanlığı'nın arabasının arka koltuğuna yerleşerek camın arkasından kapıda duran adama baktı. Eski Jason Bourne hareketsizdi. Gözlerini ayrılan konuğa dikmişti. McAllister şoföre buradan gidelim dedi. Araba hareket ederek küçük Maine kentinin iki yanı ağaçlı bir yoluna girdi. İkisi de bir süre konuşmadılar. Sonra sürücü nasıl gitti diye sordu. Nasıl mı gitti? Her şey yerli yerinde, temel yerinde, görevde yapıldı. Bunu duyduğuma sevindim. Öyle mi? Ama ben sevinmedim. Bu işten iğrendim. Ben Tanrı'ya inanan bir adamım. Karımla ayda en az iki kez kiliseye gideriz. Ben iyi niyetli, cömert bir insanım. Çünkü öyle olmak hoşuma gidiyor. Bunu anlayabiliyor musun? Tabii ben böyle şeyleri sevmem ama anlıyorum. Ve ben biraz önce o adamın evinden çıktım. Hey, sakin ol, ne var? McAllister, Tanrı günahımı bağışlasın, bana acısın diye fısıldadı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 45.